Çınaraltı.
Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize hayırlı günler ve hayırlı işler. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Çınaraltı programımıza hoş geldiniz. Değerli dinleyiciler, Oruç Reis, namı diğer Oruç Barbaros, ne korkunç şöhretti o Hristiyan dünyasında, dehşet çıkaran bir isim. Türk korsan tarihinde, korsan muhitinde mutlak bir hürmetle anılırdı. Korsan dediğimiz deniz piyadeleridir. Akıncıların denizlerdeki hali, yoksa Amerikan filmlerindeki korsan değil elbette. Avrupalılar onu kısaca Barbaros, Türk korsanları ise Baba Oruç diye anarlardı. Onun forsu denizde tılsımlı bir kudretin ifadesiydi. Neden Barbaros? Baba Oruç'un bozulmuşu mu? Yoksa kırmızı sakallı olduğu için Barbaros kırmızı sakal. Onu bilen yok. Oruç Reis'in ne böyle müthiş bir korsan olmaya ne de ismini andıkları zaman Hristiyanları istavros çıkartmaya mecbur edecek derecede korkutan bir şöhret kurmaya pek niyeti yoktu. Kendi halinde bir tacirdi o. Canından çok sevdiği bir de teknesi vardı. Kardeşi İlyas'ı yanına alırdı. Midilli Adası merkez olmak üzere Anadolu ve Şimali Afrika yalı boyları arasında ticaret yapardı. Ve aile ocağının nafakasını böylece temin ederdi. Bir gün çuha ve daha başka kıymetli hamule ile denizde seyrederken çapı peşinde koşan Rodos'taki Senjan şövalyelerin harp gemileri taarruz ettiler. İki kardeş kılıçlarını çekip karşı koydular ama neticede İlyas şehit oldu, Oruç da esir düştü. Kardeşini kaybedişi, amulesinin yağma edilişi, teknesinin elinden gidişi Oruç Reis'i çok üzdü, isyan ettirdi. Kollarını bağladıkları zaman deniz hırsızları dedi. Bir gün gelecek bu kahpe hareketinizin hesabını sizden soracağım. Muharip keşişler, Senjan şövalyeleri onların yüzüne karşı bunları haykırıp yüzlerine tükürdü. İşte Oruç Reis'i korkunç Barbaros yapmaya sebep olan hadise böyle yaşandı. Oruç Reis'i Rodos'un esir pazarında bir kaptana sattılar. Bu adam Oruç Reis'in bir ayağına zincir vurarak adada çalıştırmaya başladı. Oruç Reis'in ortanca kardeşi Hızır Reis bunu öğrendiği zaman çok üzüldü. Ağabeyini kurtarmak üzere hemen harekete geçti. Oruç Reis'i hürriyete kavuşturmak üzere 1001 müşkilatla 18 bin akçe temin etti. Bunu Kriko ismindeki bir dostuna verdi, Rodos'lu kaptana yolladı. Kriko Rodos'a vardı, kaptanı ve Oruç Reis'i buldu. Ne maksatta gelmiş olduğunu anlattı. Fakat Oruç Reis buna itiraz etti. Benim yüzümden aile ocağımızın bir ikinci defa daha soyulmasına tahammül edemem. Bu şekilde kavuşacağım hürriyet bana esaretten çok daha ağır gelir dedi. 18 bin akçenin avucuna sayılacağını beklediği anda Oruç'un yaptığı bu aksilik Rodoslu kaptanı gemisi batmış bir reis gibi üzdü. Bunun acısını çıkartmak üzere Oruç Reis'i diğer ayağına da zincir vurarak Rodos kalesinin hendeklerini açmak işinde kullanılan binlerce Müslüman esirin arasına attı. Buradaki hayat tahammül fersaydı. Durup biraz nefes almak isteyenlerin veya takati kalmadığı için sendeleyenlerin çıplak sırtlarında kırbaçlar şaklardı. Şerha şerha yaralar açılırdı. Fıskiye gibi kanlar fışkırırdı. Artık mecali kalmayanlar yerlere yuvarlanarak kırbaç darbeleri altında can verirlerdi. Henüz tahammülü olanlar ise canlarını dişlerine takarak, ellerini kazma kürek gibi kullanarak koca kayaları yerlerinden sökmeye, atmaya devam ederlerdi. Rodoslu kaptan bir gün yılan gibi Oruç Reis'in yanına sokuldu. Hürriyetine kavuşmak istersen ya kardeşin Hızır'ın cebindeki 18 bin akçeyi iste yahut dinini değiştir Hristiyan ol dedi. Oruç Reis kükredi. Sen putunu başına çal. Bana gelince dedi ben hürriyetimi elde etmesini bilirim. Bunun üzerine kaptan işin alayına kaçtı. O halde Muhammed'ine haber gönder de gelsin seni kurtarsın dedi. Oruç Reis nasırına basılmış gibi sıçradı. Rengi sarardı. Gözleri kanlandı. Dişlerini gıcırdatmaya başladı. Çenesinin ucundaki kırmızı sakalı titremeye başladı. Baş ve şehadet parmaklarını akrep pençesi gibi yaparak kollarını ileriye uzattı. Ayaklarındaki zincirler şangırdadı. Kaptana doğru ilerledi. Hain herif ölüm meleğiyle karşı karşıya geldiğini sanarak tabanları yanarcasına kaçtı. Tatlı canını zor kurtardı. Peki Sancak Bey'i Şehzade Korkut her sene Rodos'tan birçok Türk esirini satın alır, azat ederdi. O zamanlar Rodos bizde değildi. 1510 senesinde Şehzade Korkut'un kabıcı başısı yani yaveri aynı maksatla Rodos'a geldi. 100 tane Türk esirini satın aldı. Bunları Antalya'ya nakletmek üzere bir tekne kiraladı. Rodoslu kaptan, Oruç Reis'i manevi bir azap içinde kıvrandırmak üzere bu tekneye forsa olarak koydu. Rodos'tan hareket eden bu tekne, Meis Adası ile Anadolu sahili arasında bir yere demirledi. Geminin filikası son esir kafilesini de sahilimize götürmüştü ki birdenbire müthiş bir fırtına koptu. Kaptanı, tayfaları bir telaştır aldı. Gece yarısına kadar devam etti fırtına. Bununla müthiş bir surette mücadele ettiler. Bu tayfaları pek yormuş olduğu için hava kararır kararmaz her biri bir kenara sindiler, sızıp kendilerinden geçtiler. Oruç Reis gemideki kargaşalık esnasında ayağındaki zincirleri kırmaya muvaffak oldu. Gece yarısından sonra tayfaların derin bir uykuya daldıkları bir sırada denize atladı. Yüzerek Salimen sahile ulaştı. Böylece hürriyetine kavuştu Oruç Reis. Uçan kuşa bile hükmeden 18 oturak bir tekne yaptırarak korsanlığa atıldı. Oruç Reis 2 senelik esareti esnasında bambaşka bir hüviyete bürünmüştü. Merhamet hissini intikam potasında eritmişti. Korkuyu unutmuştu. Aklın, hayalin almayacağı derecede pervasızlaşmıştı. Yolunu kesip aile yuvasının rızkını, kendisinin hürriyetini elinden almış olanları bir türlü affetmiyordu. İntikam hissi kalbinde alev alev yanıyordu. Bunu kısmen olsun söndürmek üzere bir sene mütemadiyen Rodos ocağına çullandı. Her gece Saint-Jean şövalyelerinin bir limanını bastı. Buradaki gemileri batırdı, ateşe verdi. Saint-Jean şövalyeleri bu görünmeyen belayı tuzağa düşürmeye çok uğraştılar ama bir ikinci defa Oruç Reis'i ele geçirmeye muvaffak olamadılar. Oruç Reis'in isminden korkmaya başladılar. Bundan sonra Oruç korsanlık sahasını genişletti. Ta İtalya sahillerine dek uzandı. Batı Akdeniz'i korkunç bir şöhret olarak her tarafa yaydı. Oruç Reis 1512 senesi kışını İskenderiye'de geçirmek üzere Mısır Sultanı'ndan müsaade istedi. Mısır Sultanı Kansu Gavri Oruç Reis'i bir hükümdar gibi ağırladı. İskenderiye kumandanına verdiği emirde Oruç Kaptan'ın ve Refiki yardımcısı arkadaşı Yahya Kaptan'ın üzerlerinden geçen kuşun kanadını kat edesin, her ne lazım olursa veresin, kaptanlar için konak ve leventler için kışla tayin edesin, gerek kaptanların ve gerekse leventlerin mekulat ve meşrubatlarını, yiyeceklerini ve içeceklerini gereği gibi veresin diye emir verdi. 2 sene sonra 1514 senesinin bir yaz günü Oruç Reis vurduğu vurgun ve Hristiyan teknelerini emrindeki gemilerle beraber Tunus'a yolladı. Kendisi tek çektiliyle Elba Adası'nın civarında başka kısmetler beklemeye kaldı. Bir ara uzaktan Papa'nın maiyet bandırasını taşıyan dağ gibi iki baştarda gözüktü. 2-3 mil kadar bir mesafeyle peş peşe seyrediyordu iki tekne. 50'şer oturaklı. Devrin en muazzam harp gemilerinden. 50'şer oturak içinde forsa. 50 tane forsa var pilek çeken. İçerileri tepeden tırnağa kadar silahlı muhariplerle dolu. İtalyanlar kendilerini o kadar emniyette görüyorlardı ki heybetli teknelerine değil taarruz edecek, yakınlarından bile geçmeye cesaret edemeyecek bir korsan tasavvur geçebilecek, cesaret edecek bir korsan tasavvur edemiyorlardı. Bunun için gitar çalarak, şarkı söyleyerek, gülüp oynayarak tam bir cümbüş içinde fütursuzca yollarına devam ediyorlardı. Baba Oruç böyle kıymetli bir ava pek ender rastlanacağını düşündü. Papa'nın gemilerine çullanmak gibi çılgınca bir arzuya kapıldı. Leventlerine rampaya hazır olun diye emir verdi. Leventler şaşırdılar, telaşlandılar. İçerisi muharip dolu bu dev gibi tekneye çullanmanın bile bile ölüme atılmak olacağını ileri sürdüler, itiraza yeltendiler. Oruç Reis, atın bütün kürekleri denize diye kükredi. Oruç Reis'in bu katı emri ve müteakkim tavrı karşısında Leventler robotlaştı. Teknede ne kadar kürek varsa hepsini denize attılar. Rüzgar da hiç esmediği için yelkenden de istifadeye imkan yoktu. Korkusuz adam böylece maiyetini ölümle mücadeleye mecbur tuttu. Öndeki papanın kadırgasından yolları üzerinde duran Oruç'un teknesi görüldü. Fakat İtalyanlar böyle çelimsiz küçük tekneden kendilerine bir zarar gelebileceğini akıllarının kıyısından bile geçirmedikleri için buna bir kıymet vermediler. Lakin tam borda bordaya geldikleri zaman Oruç'un teknesinden açılan ateşle karşılaşınca hayrete düştüler. Şu küstahı hak ettiği dersi verelim dediler, dümeni kırdılar. Oruç Reis'in de zaten istediği buydu. Kendisi için hareket kabiliyetinden kendisi mahrum olduğu için düşmanı üzerine çekmeye, kendisine rampa etmeye zorluyordu. Papalığın teknesi bir heyula gibi geldi. Oruç Reis'in teknesine yanaştı. Rampa kancaları atıldı. Her iki tekne birbirine kenetlendi. Tekne birbirine kenetlenince önde Oruç Reis olmak üzere Türk Leventleri kamalarını palaların dişlerinin arasına kıstırdılar. Papalığın teknesine tırmandılar. İtalyanların gırtlaklarına atıldılar. Bir kısım Osmanlı Leventlerinin palaları bir makine intizamıyla işliyordu. Bir kısım Leventler de arkadan kucakladıkları İtalyanları kaldırıp kaldırıp ambarlara atıyorlardı. Bu şekil bazılarına daha pratik geliyordu. Boğuşma çabuk bitti. İtalyanların yarısı öldürüldü. Geri kalanlar da ambarlara tıkıldı. Oruç Reis kendi teknesini, şimdi hakimi bulunduğu papanın baş tardesinin yedeğine aldı. İki tekne arasında geçen mücadele arkadaki baş tardeden görülmüştü. Fakat onlar bunu yolları üzerine düşmüş talihsiz bir Osmanlı korsan gemisinin ya korkudan teslim olmuş veya zahmetsizce avlanmış olduğunu sandılar, hiç aldırış etmediler. Bunun aksine hatırlarından, hayallerinden bile geçirmiyorlardı. Oruç Reis muvaffakiyetini yarım bırakmak niyetinde değildi. Arkadan gelen papalığın diğer teknesini de zapt etmeye karar verdi. Leventlerin etrafına topladı. Bu ikincisinde başka oyun göstereceğiz diye onlara talimat verdi. Leventler hemen kabuklarını attılar. Cepkenlerini, çakşırlarını çıkarttılar. İtalyanları soyarak onların elbiselerini, şapkalarını giydiler. Bu yeni kılıkları pek tuhaflarına gitmişti. Hele bazıları pek gülünç bir hal almışlardı. Bir müddet birbirlerine güldüler, şakalaştılar. Sonra topları doldurarak beklemeye başladılar. Oruç Reis, arkadaki teknenin yetişmesi için forsalara ağır ağır kürek çektiriyordu. Arkadaki baş tarde öndekine yaklaştığı zaman İtalyanlar yedekteki geminin direğinde Oruç Reis'in forsunu görünce sevinçten deliye döndüler. Şapkalarını çıkarıp sallamaya, hurra diye bağırmaya, tepinmeye başladılar. Fakat sevinçleri birden şaşkınlığa döndü. Ne oluyoruz diye hayrete düştüler. Öndeki baş tarde kendilerine top ateşi açmıştı. Bir yandan da dümeni kırmış, tam yolla üzerlerine geliyordu. Bu nasıl işti böyle? Yoksa öndeki gemide bulunan arkadaşları hep beraber akıllarını mı oynatmışlardı? Onlar bu muammayı çözmeye uğraşırken, Oruç Reis'in baş tardesi ikinci tekneye rampa oldu. Türklerin palaları bu gafillerin gırtlaklarını gıdıklarken onlar hala neye uğradıklarını anlamadılar. İkinci tekne de böylece kolay bir şekilde ele geçti. Oruç Reis, vakanın Hristiyan Avrupa muhitinde duyulması ve çabuk yayılması için İtalyan esirlerinden 3-5'ini İtalyan sahillerinin muhtelif yerlerine bıraktı. Sonra üs olarak kullandığı Tunus'a dümen kırdı. Koca koca toplarla, sayısız müsellah askerle, silahlı askerle, mücehhez, devrin en muntazam, en muazzam, en haşmetli harp gemisi olan Papa'ya ait iki baş tardenin, Oruç Reis tarafından böyle hem de bir çektiri tarafından zapt edilişi, Avrupa'da muazzam bir hayret ve heyecan uyandırdı. Osmanlı korsanları arasında da hayret ve heyecan uyandırdı. Oruç Reis'in bu korkusuzluğu, bu pervasızlığı, bu muvaffakiyeti akılları durdurdu. İşte Barbaros ismi tılsımlı bir şöhret oldu Avrupa'da. Artık bundan sonra Oruç Reis frensiz bir kudret halinde şahlanacak. Korsanlıkta kurduğu şöhretini hükümdarlık tacıyla taşlandıracaktır. Cezayir ve Tunus hükümdarlığı. Değerli dinleyiciler, insan doğuyor, büyüyor, yaşıyor ve bir günde ölüyor. Herkesin bir ömrü var, uzun veya kısa. Doğum, büyüme, yaşama bütün insanlar için aynı. Ama öldükten sonra, evet öldükten sonra insan ruhu bedenden ayrılıyor. Beden dünyada kalıyor, ruh gideceği yere gidiyor. Peki bu beden ne oluyor? Tarih boyu çok çeşitli şeyler gelmiş bu bedenin başına. Ve her cemiyette, her millette farklı adetler var. Öldükten sonra ölünün bedenine yapılan muameleler arasında. Kur'an-ı Kerim'de de anlatılan bir menkıbe var. İlk ölen, insanoğlunda ilk ölen Hazreti Adem'in oğullarından Habil'dir. Kardeşi onu çekemediği için öldürmüştür. O zamana kadar hiç ölüm olmadığı için ve ölüye ne yapılacağı bilinmediği için şaşırmış ve kardeşini sırtında gezdirmiş. Daha sonra bir karganın bir kargayı öldürüp toprağa eşeleyip oraya gömdüğünü görünce bu kendisine bir ilham olmuş. Ve Allah tarafından gelen bu ilhamı kendisi de tatbik etmiş ve ondan sonra ölülerin gömülmesi adeti başlamış. Evet, böyle anlatılıyor İslam kaynaklarında. Ama her millette ölü gömme adeti yok. Ölü gömmek Müslümanlık, Hristiyanlık ve
Yahudilik gibi semavi dinlerin hepsinde müşterek bir ameldir. Ufak tefek farklılıklar vardır. Müslümanlar ölülerini yıkarlar, kefenlerler ve yüzü kıbleye gelecek şekilde toprağa gömerler. Hristiyanlar yine aynı şekilde yıkamazlar, kefenlemezler. En iyi elbiselerini giydirerek toprağa gömerler. Yahudiler de aynı şekilde elbiseleriyle toprağa gömerler. Ama hepsinde toprağa gömme adeti vardır. Fakat dünyanın her yerinde toprağa gömme adeti yok. Hangi adet var derseniz toprağa gömmeden başka, çok kimsenin aklına belki ateşte yakmak gelecektir. Evet, günümüzde de tartışılan ve çok konuşulan bir meseledir bu. Ölülerin yakılması meselesi. Zaman zaman bazı modern zihniyetli kimseler öldükten sonra cesetlerinin yakılmasını istiyorlar. Bu Avrupa'da ve Amerika'da da çok yaygın. İslam dini ölülerin yakılmasına izin vermiyor. Ama bu kremasyon denilen gelenek bilhassa Hristiyanlar arasında çok yaygındır. Ve Hristiyanlık dini de bu muameleye çok fazla da tepki göstermiyor. Belki de cemaatin elinden kaçırmamak için. 30 bin yıl öncesine ait bir gelenek diyor kitaplar. Ölü yakmaya, kremasyon, naaşın yakılması, gömme var, mumyalama var, ölüyü saklamak. Bunlarla beraber tarih boyunca çok eski çağlarda beri var, uygulanmış, reddedilenler var. Orta Doğu'da ve Avrupa'da hem kremasyon, ölülerin yakılması, hem de defin, ikisi bir arada yürüyor. Antik Mısır'da mumyalama geleneği var. Orada tamamen başka, ölüyü gömmüyorlar, mumyalıyorlar, olduğu gibi saklamaya çalışıyorlar. Orta Doğu'da, Sami topluluklarında, Araplarda ve ondan önceki toplulukların hiçbirisinde ölüyü yakma adeti yok. Hele hele Zerdüşt dininde, yani ateşin mukaddes olarak kabul edildiği Zerdüşt dininde ölünün yakılması asla rastlanan bir şey değil. Ancak Fenikeliler herhalde Avrupa'ya çok gidip geldikleri için olsa gerek, onlarda hem yakma hem gömme adeti vardı. Avrupa'da M.Ö. 2000 yılında hem antik Yunan'da hem antik Roma'da kremasyonun, yani ölülerin yakılmasının yaygın olduğunu görüyoruz. Ama mecburi değil. O zamanki Yunanlıların inancına göre ruh öldükten sonra Styx isimli bir nehirden kayıkla geçiyor. Cehennem nehri denir buna. Bu hayali kayığı kullanan gardiyana tabii ki belli bir ödeme yapılması gerekiyor. Yunanlar böyle düşünüyorlar. Naaşı yakmadan evvel yolda kayıkçı alsın diye ağzına madeni para koyuyorlar. Roma'da da böyle. Nitekim Roma devlet adamı ve filozof Cicero, ki milattan sonra 43 senesinde ölmüştür, Roma İmparatorluğunda gömme işlemi demode, gözden düşmüş bir adetti. İmparatorluk ailesi mensupları ve üst düzey vatandaşlar bilhassa yakılıyorlardı öldükten sonra. Hristiyanlığın doğuşuyla ve kilisenin politik açıdan güçlenmesiyle beraber yakma sadece Katolik doktrinini kabul etmeyen kafirlerin cezalandırılması için bir metot oldu. Böylece Orta Çağ Avrupa'sında ölülerin yakılması adeti yoktur. Yerini toprağa verme adeti aldı. Padovalı İtalyan profesör Brunetti 1873 yılında Viyana fuarında ilk kez kremasyon odası fikrini takdim etti. Kıta ülkelerinde Avrupa'da öldükten sonra yakılma talebi artmıştı. Fuarı takiben Avrupa'da ilk krematoryumlar İngiltere'nin Woking ve Almanya'nın Gotha şehirlerinde açıldı 1878 yılında. Kuzey Amerika biraz daha hızlı davrandı. İlkini 1876'da Washington'da açtı. İlk ölü yakılması 26 Mart 1886'da İngiltere'de gerçekleşti. Protestan kilisesi, Tanrı bir çanak tozdan yeniden yaratabiliyorsa bir çanak külden niye yaratmasın diyerek ölülerin yakılması geleneğini kabullendi. Katolik kilisenin bunu kabullenmesi biraz zaman aldı. 1963'te Papa 6. Paul öldükten sonra yakılma yasağını kaldırdı ve Katolik rahiplerine kremasyon ayinini iznini verdi. Enteresandır ki kremasyonun yasaklanmasına dair kanunun çıkması için en çok mücadele veren Avrupa ülkelerinden birisi bugün hürriyetler ülkesi sayılan Hollanda'ydı. Kanunun meriyete girmeyi başaraması da yakılma 1955 yılına kadar kanuni olarak tanınmamıştır Hollanda'da. Değerli dinleyiciler, ölü yakma geleneğinin eski çağlardan günümüze kadar değişmeden kaldığı ender ülkelerden birisi Hindistan. Hinduizm ve Budizm, ölünün yakılmasını bilhassa emreden dinlerdir. Bu dinlere göre bedenin ruhu taşımaktan başka bir vazifesi, bir mukaddes manası yoktur. O yüzden ruh göçünce beden yakılmalıdır. Çünkü bu dinlerde ruh devamlı dünyaya çeşitli bedenlerle gelir. Eski bedeninin ortada olmaması daha iyidir. Hinduların yakma geleneğinin ardında bu sebep var aslında. Sosyopsikolojik bir sebep. Geride kalanların ölene güçlü duygusal bağlarla tutunması ruhun diğer tarafa gidişini engeller. Onun için bedeni hızla yok etmek lazımdır ki geride kalanlar ölene bağlanmasınlar ve ruh da onlardan rahatça ayrılabilsin. Hindistan'dakiler bu şekilde inanıyorlar. Ölü yakma geleneklerinin arkasında da bu var. Hindistan'da Müslümanların hakimiyetinden sonra ölü yakma geleneği tavsamış ise de Hindular yine ölülerini yakmışlardır. Müslümanlar artık İslam dininin gerekleri çerçevesinde ölülerini defnetmişlerdir. Değerli dinleyiciler, eski Türklerin cenazelerine ne yaptığına dair en sağlıklı bilgi Çin kaynaklarından elde ediliyor. Eski Türklerin çok değişik topluluklara göre değişik cenaze merasimleri yaptığını biliyoruz. Ağaç üzerinde teşhir etme var, hayvanlara terk etme var, yakma var ve en çok da mumyalama ve gömme var. Eski Türklerin ekserisi ölülerini gömüyorlar, gömmeden önce de mumyalıyorlar. Ama yakan ölüler de var, ölüsünü yakan Türk toplulukları da var İslamiyet'ten önce. Hatta ölen kişinin bindiği at ve değerli eşyaları da kendisiyle beraber yakılıyor. Hatta Hindistan'da da bir zaman öyle bir adet vardı. Ölen adam yakılırken karısı da onunla beraber diri diri yakılırdı. Fakat Türkler Müslüman olduktan sonra tabii ölüleri yakma, hayvanları atma, ağaç üzerinde sergileme geleneklerinden vazgeçtiler. Ölüleri mumyalayarak gömme adetini devam ettirdiler. Cumhuriyet devrinde 1930 yılında bir umumi hıfzıssıha kanunu çıkarıldı. Bu kanun ölülerin yakılmasını meşru görüyor. Ancak şu anda Türkiye'de bir krematoryum yok. Ve Türkler arasında Müslüman olanlar da olmayanlar da ölülerini gömüyorlar ve henüz ölü yakma adeti Türkler arasında yayılmamış ve hoş görülmemiş bir adettir. Değerli dinleyiciler, tarih kitaplarında diyor ki prehistorik devirlerde, tarih öncesi devirlerde malum insanlar her zaman medeni ve gayrimedeni olmak üzere iki kanatta yaşamışlardır. Modern tarihçilerin öne sürdüğü insanların vahşi bir hayattan medeni bir hayata doğru evrimleştiği iddiasının ilmi olmadığı ortaya çıkmıştır. Çok eski devirlerde de gayet medeni yaşayan insan toplulukları olduğu gibi gayrimedeni yaşayan insan toplulukları da vardır. Günümüzde de böyledir. Prehistorik devirlerde böyle gayri medeni, iptidai yaşayan cemiyetler tabiatta olanı biteni anlamadıkları için her şeyden korkuyorlar. Aydınlık bitiyor, kararıp gece oluyor. Birdenbire yağmur tepesine iniyor. Zaman zaman gökte deli deli ışıklar yanıyor. Gök gürlüyor. Tabii bunun arkasında mistik güçler olduğuna inanıyor iptidai insanlar. Bundan bazıları kötü ruhlar ve güçler olduğunu düşünüyor. Bunun neticesi bu gayrimedeni topluluklar ölülerden de korkuyorlar. Kötü ruhları yaşayanlara musallat etmesin diye de ölü bedene korkunç ve vahşi şeyler tatbik ediyorlar. Bugün bile medeniyetten uzak Afrika ve Amerika kabileleri arasında cesetlerini ormanda çürümeye bırakanlar var. Hatta Zerdüşt dini mensuplarının da, İran'daki Zerdüşt dini mensuplarının da sevdiklerinin ölülerini bile tabiatta gömmeden çürümeye bıraktıkları veya akbabaların çoğunlukta olduğu alanlara terk ettikleri kaynaklarda yer alıyor. Zerdüştlük dininden evvel o topluluk, İran topluluğu ölülerini yakarmış. bu dinle değişti. Çünkü bu dini inanca göre ateş o kadar mukaddestir ki bedeni yakmak için kullanmaya cesaret edilemez. Toprağa gömmek de ters bir fikirdir. Bu da toprağı kirletir. O halde aynı devirdeki diğer vahşi topluluklarda ölüyü ormanın en derin köşelerine atma ve vahşi hayvanların onu parçalayıp yok etmesini beklemek var. Mesela Tibet'te Kamçatkan topluluğu var. Onun için ölü parçalayıcı köpekler yetiştirirlerdi. Zerdüşt dini mensupları da ölülerini böyle belli yerlere koyarlardı. İran'da Müslüman adetinden sonra, Müslümanların hakimiyetinden sonra Zerdüşt dini mensuplarının böyle ölülerini belli yerlere koyup hayvanların parçalamasını beklemesi yasaklandı. Çünkü bunun gerek sıhhi gerek başka bakımlardan mahsurları vardı. Zerdüşt dini mensupları buna direndiler ve büyük bir kısmı İran'ı terk ederek Hindistan'a gittiler. İran'daki Zerdüşt dininden kalanlar ise ölülerini mecburen yakmayıp, özür dilerim, böyle vahşi hayvanların parçalamasına terk etmeyip gömmeye başladılar Müslümanlar gibi istemeyerek de olsa. Yunan tarihçisi Herodot 300 sene kadar Anadolu'da yaşamış Galatlardan bahsederken, Galatlar Kelt asıllılardır değerli dinleyiciler. Kuzey Fransa'dan bütün dünyaya dağılmışlar. Sonra tarih sahnesinden silinmişler ama gittikleri yerde izler bırakmışlardır. Onlar Anadolu'da mesela Ankara onların merkeziydi. Ankara civarında bir devlet kurmuşlardır. Oraya zaten Galatya denir. Galata ismi de oradan gelir. İngiltere'ye geçmişler. Bugünkü Galler'i kurmuşlar. Kelt halkı bu Galler'den geliyor. Galatların başka bir ölüleri için başka bir çözüm bulduğunu söylüyor Herodot. O da ölülerini yemeleridir. Hatta bu ölenin kendi ailesine düşen şeref meselesiydi. Ölüyü yemek. Rivayete göre Anadolu'da Karya'da Muğla civarında hüküm sürmüş olan kraliçe Artemisia sevdiğinin küllerini şarabına karıştırıp içermiş. Günümüzde birçok Afrika kabilesinin hala ölülerinin kemiklerini öğütüp yemeklerine kattıkları biliniyor. İşte bu adettir zaten Avrupa'da Afrikalıların yamyam olduğu ve insan yediğine dair rivayet bu ölülerini yeme geleneğinden ortaya çıkmıştır. Herhalde yeterli ölü olmayınca, kadınları da acıkınca dirileri de yiyorlardı ki bu diriler kendilerinden değil, muhtemelen kendilerinden olmayan kimselerdi. Hele beyaz et sahibi olanların etini daha bir ilgiyle yedikleri söylenebilir. Cinsiyet farkı da ölü gömmede farklı muameleye sebep oluyordu değerli dinleyiciler. Birçok kültürde kadın ve erkek farklı usullerle öbür hayata uğurlanıyordu. Hindistan'da bir Gondi halkı vardır. Onlar kadınlarını gömerken erkeklerinin ölü bedenini ağaçlardan aşağı sarkıtırlardı. Böyle bırakırlardı. Zamanla biraz merhamet göstermiş olacaklar ki kadınlar gömülmeye devam etti. Ancak erkek ölüleri yakılmaya başladı. Hindistan'daki diğer halklar gibi. Yaşadığımız modern zamanlarda bilimin her şeye ışık tuttuğu söyleniyor ama ölüden olan korku tamamen yok etmiştir denilemez. Bütün cenaze merasimlerindeki ritüellerin eski geleneklerle alakası var. Ölünün yüzünü bir kumaşla örtme geleneği eski insanlarda ölenin ruhunun ağzından kaçıp dünyada kalacağına dair bir inanca dayanıyor. Ama bunun semavi dinlerle de bakımından da bir mahsuru yok. Hele ölünün yüzünün örtülmesi, ölüdeki değişikliklerin görülmemesi bakımından belki daha iyi. Bugün Yahudi, Hristiyan ve İslam dininin hakim olduğu kıtalarda, ülkelerde toprağa verme ve Hristiyan ülkeler için söylüyorum, yakma dışında değişik bir metot yok. Sadece bazı yerlerde eski geleneklerin hala tatbik edildiğini görmek mümkün. Mesela Ortaçağ Avrupa'sında intihar edenlerin kalbine kazık sokulur veya kafası kesilip bacaklarının arasına yerleştirilirdi. Böyle gömülürdü. Bugün bile Büyük Britanya'nın bazı bölgelerinde bu adeti tatbik edenler olduğu söyleniyor. Ölü yakma geleneğinin Nazi Almanya'sında Yahudiler için tatbik edilen bir katliam metodu olması da enteresan. Zaten ölü yakma geleneği Naziler tarafından kurulan krematoryumlarda, toplama kamplarında tekrar gündeme gelmiş ve insanlık bakımından çok onur kırıcı ve üzücü bir hadise olarak hatırlanmıştır. Değerli dinleyiciler, belki de en enteresan ölüm sonrası cenaze ritüellerinin mevcut olduğu ülke Japonya'dır. Japonya'nın her şeyi enteresan olduğu gibi ölüyle alakalı muameleleri de enteresan. Japonya'da kremasyon, yani ölülerin naaşını yakma adeti çok yaygındır. Eğer sayı vermek gerekirse 2005 istatistiklerine göre ülkenin halkının %99,82'si yakılıyor. Fakat ardından bu küller aile mezarlığına veriliyor. Önce ölenin dudakları suyla nemlendiriliyor. Bu adetin ismi Matsugo no Mizu, yani son anın suyu demektir. Evdeki mihrap beyaz bir örtüyle veya genişçe bir kağıtla kaplanıyor. Bunun ölüyü kötü ruhlardan koruduğuna inanıyorlar. Naaş bir tabutta kuru buz üzerinde yatırılıyor. Antik Yunanlara benzer bir adet var burada. Nasıl eski Yunanlarda ölü cehennem nehrinden, Styx'ten geçecek. Onun için oradakilere vermesi gereken ücret var. Onun için ağzına para konuyordu. Onun için Japonlarda da buna benzer olarak ölü 3 cehennemler nehrinden geçecek. Ruha yardımcı olacak kişiye ödeme yapmak gerekiyor. Bu yüzden 6 tane madeni para vücudun belli yerlerine yerleştirilir. Ruhun seyahatinde belki canı çeker diye tabutta sigara, şeker gibi kolay yanabilen malzemeler de konur. Yakıldıktan sonra küller arasında kalan kemikler akrabalar tarafından yemek çubuklarıyla taşınır. Kemiği iki kişi birlikte tutar, küllerin muhafaza edileceği kaba yerleştirirler. Bu yüzden Japonlar yemek sırasında iki kişinin yemek çubuklarıyla aynı parçayı tutmasını büyük bir ayıp olarak kabul ederler. Çünkü ölünün kemiklerine yapılan bir muameledir bu. Neyse, kaba kemikleri yerleştirdikten sonra, daha doğrusu kaba yerleştirme şöyle oluyor. Ayak kemiklerinden başlıyor, kafatasına kadar sıra geliyor, ayaktan başa kadar. Ne de olsa kişinin kapta baş aşağı kalması istenen bir vaziyet değil, onun için ayaklardan başlıyorlar. Küller ekseriyetle aile mezarlığına veriliyor. Ama Japonya'da son zamanlarda küllerin denize, hatta fezaya savrulması bile moda olmuştur, Avrupa'da olduğu gibi. Evet, Japonya böyle ama Japonya'ya çok benzeyen Çin'de durum farklı değerli dinleyiciler. Çin'de ölü yakma fevkalade bir iştir. Kesinlikle ölüler toprağa verilir, sadece eşyaları yakılır. Eski Çin topluluklarında eşyası da ölüyle beraber gömülürdü. Hatta meşhur bir Çin imparatorunun en çok sevdiği şey ordusuymuş. Ordusunu da kendisiyle beraber gömemeyecekleri için ordusunun askerlerinin maketlerini yaptırmış ve binlerce asker maketiyle beraber gömülmüştü. Şimdi Çin'in en meraklı turistik yerlerinden birisi, tarihi yerlerinden birisi odur. Eski Türklere de tesir etmiştir bu. Eski Türklerde de atlar, efendim silahlar ve kıymetli elbiseleriyle beraber gömülenler vardı İslamiyet'ten önce. Tabii Çin'de Japonya'nın hilafına ölü gömülüyor, eşyaları yakılıyor ama burada da insanı hayrete düşüren bazı alışkanlıklar var. Çin'de saygı sadece yaşlılara gösterilir değerli dinleyiciler. Kendinizden yaşça küçük olanlara saygı, hürmet mevzu bahis değildir. Bu sebeple eğer ölen dede ise naaşı evde bekler. Çocuksa dışarıda bırakılır. Cenaze merasimi, ölünün defnedilmesi bildiğimiz gibi. Ama mingun denen bir adetleri var. O da bu kadar da olmaz dedirtecek cinsten. Eğer vefat eden ailenin bekar bir erkeği ise, sosyal veya ekonomik açıdan bir bağ kurmak istediğiniz bir ailenin de vefat eden bekar kızları varsa ne âlâ. Mingun, ölüm sonrası izdivaç demektir. Her iki naaş toprakta yan yana getirilir ve evlendirilir. Bir nevi yaşarken tadamadı, şimdi tatsın kabilinden ölü bir erkekle ölü bir genç kız aynı toprağa gömülür ve böylece kabirde evlenmiş olurlar. Değerli dinleyiciler, Hintlilerin ölülerini hala yaktıklarını biliyoruz. Peki bu merasimlerde neler yaşanıyor? Dini inançlarına göre ölen kişinin ruhu varoluşun bir üst basamağına çıkar. Onun için bizdeki o ağıt, üzüntü, keder onlarda olmaz. Geleneklerine göre naaş 13 gün bekletilir. Bu yaklaşık 2 hafta. O 2 hafta boyunca yakınları dini hiçbir merasime katılamaz. Tatlı ağırlıklı belli başlı yemekleri tüketebilirler ama çok fazla yemek yiyemezler. Budizme göre naaşın çevresinde 3 gün nöbet tutulur. Ruh gitmekten vazgeçip de bedene dönmesin diye. Nöbet esnasında lamalar yani Budist din adamları ilahiler okur, ziller çalar, hurmalı çalgılar çalar. Yine bu devirde tuz ve tuzlu yemek yenmez. Çünkü sonunda lamalar aileyi tuzla takdis edecekler. Onun için cenaze merasimi sırasında tuzlu yenmez. Hindular Budistlere göre biraz daha tez canlı. Efendim Hindistan'ın asli dini Brahma dinidir. Brahma semavi bir dindir. Birmaha adında bir melek tarafından telkin edilen esasları ihtiva eder. Fakat zamanla Brahma dini tefessü etmiş ve deforme olmuş. Bundan iki tane din çıkmıştır. Bunlardan birisi reformist karakterli Budizm, diğeri daha aşağı mertebede Hinduizm. Hindistan'da Hinduizm yaygındır. Brahma dini azdır, zayıflamıştır. Budizm daha ziyade Hint içinde, Çin'de varlığını gösterir. Ama Hindistan'da da Budistler vardır. İşte Hindular cenaze merasimlerinde Budistlere göre daha tez canlı. Ruh yerini çabuk bulsun diye olabildiğince çabuk cenazeyi yakıyorlar. Neticede muayyen müddet geçince nehir kenarına üzerinde ölü yakılan odun yığınına gidiliyor. İlahiler, şarkılar eşliğinde ölünün külleri Ganj nehrine veya bir başka nehre bırakılıyor. Ganj nehrine bırakılmak büyük bir imtiyazdır. La teşbih ve la temsil bizim Eyüp Sultan'a gömülme arzumuz gibi. Efendim, dünyanın en enteresan cenaze merasimlerinden birisi Endonezya adalarından birisi olan Bali'de yaşanıyor. Hatta turistik hareketlere, turistlerin gezdiği yerler arasında Bali cenazesiyle denk getirmeye dikkat ediyor turizm şirketleri. Bali'de ölüler yakılıyor. Ama tabii Müslümanlar arasında değil, Müslüman olmayanlar arasında. Ama naaş, ölünün naaşı toprak altında en az 2 sene yakılma gününü bekliyor. Cenaze epey neşeli geçiyor. Ağlayan, üzülen çehreler yok. Çünkü Hindu inancına göre ruh ölümle kurtulmuş oluyor. Bak, İslamiyet'te de böyledir. Ölen, dünya meşakkatinden, sıkıntısından kurtulmuştur. Saadet ehliyse zaten çok daha iyi bir yere gitmiştir. Değilse zaten dünyadaki hareketleri onun belasını, müsibetini arttırmaktan başka bir şey değildir. Ama insanlık itibariyle insanın sevdiğinden ayrılması kolay bir şey değildir. Onun için insanın matem yapması değilse de bile üzülmesi, kederlenmesi gayet normaldir. Ama Bali'de böyle bir şey yok. Canlı renklerle giyiniyorlar ama tek tip. Bir müzisyen alayı var. Hep aynı elbiseleri giymiş, rengarenk. Tabutu takip ediyor. Kadınlar ölenin değerli eşyalarını hususi sepetlerle sunak denilen yere kadar taşıyorlar. Odun yığınını barındıran ünite bambudan yapılmış. Çok süslü, canlı renklerle süslü bir yer. Dekoratif eşyalar var. Neredeyse bir davet gibi, bir ziyaret gibi. Yakma başladığında herkes neşe içinde alkışlıyor. neşeli ilahiler söylüyorlar, enstrümanlar çalınıyor. Şimdi bizde de böyle ölünün arkasına alkışlama adeti var. Onun Bali'deki Hindulardan alındığı anlaşılıyor. Gün boyunca cenaze şenlikleri devam ediyor. Tabii en sonunda küller denize savruluyor. Giden görenler diyor ki insan ölene bu kadar seviniyorlarsa acaba doğana neler yapıyorlar, ne kadar seviniyorlar diye sormaktan kendini alamamaktadır. Değerli dinleyici de Hristiyanlar da ölünün mutlaka bir din adamı tarafından takdis edilerek defnedilmesi geleneği vardır. Tabi bu daha ziyade Katolikler için söz konusu, bir miktar Ortodokslar. Protestanlar için böyle bir şey yok. Yani cenazede mutlaka din adamının bulunması gerekmiyor Protestanlarda. Onun için filmlerden görüyorsunuz. Protestanlarda cenaze merasimi de bir sosyal aktivite şeklinde cereyan eder. Kilisede veya çok zaman bir düğünde yapılabilen, konferansta verilen bir salonda toplanılır. Herkes ölüyle ilgili varsa hatıralarını anlatır. Ölüyü över, met eder. Ölü en güzel elbiselerini giymiş ve mumyalanmış bir şekilde tabutun içinde üstü açık olarak yatar. Başında ayağında iki tane mum. Herkes etrafında toplanıp ölüyü son bir kez seyrederler. Ondan sonra götürüp toprağa verilir veya yakılır. Protestanların cenazesi böyledir. Bu cenazede mutlaka müzik bulunur. Hatta ölenin sevdiği şarkılar veya şarkıcılar getirilir. Böylece cenaze bir nevi eğlence gibi gömülür. Katoliklerde, Ortodokslarda böyle değil. Oralarda ruhani yapı ağırdır. Mutlaka kilisede icra edilmesi gereken bir ayindir. Ölmeden önce zaten ölünün mutlaka takdis edilmesi lazımdır. Öldükten sonra bu takdis papaz tarafından yapılır. Tabii Katolik ve Ortodoks kiliselerinde de, bilhassa Katolik kiliselerinde müzik var. Ama bu artık ölenin sevdiği şarkılar veya şarkıcılardan oluşmuyor. Kilisenin kendi müzikleri var. Burada ölü için dua ediliyor. Normal cenaze duaları yapılıyor. Ondan sonra ölü defnediliyor veya işte son zamanlarda artık Katoliklerde de gömme adeti var. Yakma adeti var. Ortodokslarda yakmak moda değil, adet değil. Ortodoks kilisesinde böyle bir tavrı yok. Katoliklere benzer bir şekilde kilisede yapılan ayinle toprağa veriliyor. Yahudi cenazeleri de buna benzerdir. Yahudilikte de toprağa gömme esası vardır. Yakılmaya izin verilmemiştir. İslamiyet'te ölünün bir an evvel defnedilmesi, toprağa verilmesi adeti söz konusudur. Hele yakınlarının gelmesi veya şu bu veya bu sebeple ölünün bekletilmesi uygun görülmemiştir. Çünkü ölü çok çabuk tahaffün edebilen, kokabilen bir varlıktır. Bu da ölünün manevi hatırasına bir saygısızlık ve geride bırakanları gerek sıhhat bakımından gerek manevi bakımından üzebilecek bir durumdur. Ancak füç'eten, kalp krizi gibi füç'eten ölmüş kimselerin bir gece bekletilmesi adettir. Çünkü tekrar canlanması mümkündür. Nitekim cenazeyi yıkarken, defnederken, hatta defnettikten sonra dirilen ölüler çok anlatılır ki bu bir gerçektir, efsane değildir. Bir kimse öldüğü zaman İslam geleneğinde hemen elbiseleri çıkartılır üzerinden ki bu makasla kesmek suretiyle olur. Hemen sert bir yere yatırılır. Yüzü kıbleye karşı, yani yanı kıbleye karşı gelecek şekilde sağ tarafı. Hemen ayak parmakları birbirine bağlanır, çenesi birbirine bağlanır, karnına bir demir konur. Eski insanlar bu fevkalade üzücü, hatta insanı endişeye sevk edici korkulu hadisede soğukkanlıklarını muhafaza ederek metanetle bu gibi muameleleri yapabilmektedirler. Günümüz insanı ölümden ve ölüden çok korkuyor. Dünya hayatına aşırı derecede bağlanıyor. Ama hepimiz için ölüm bir gerçektir. Ve kimin kime ne zaman nerede yardımcı olacağı da belli değil. Belki bir gün bizim yanımızda birisi ölecek, bizim ona yardım etmemiz lazım. Veya bir başkası bizim yanımızda, biz bir başkasının yanında öleceğiz. O bize yardım edecek. Her zaman ölü işlerini, cenaze işlerini yapacak bir din görevlisi bulmak mümkün değil. Zaten İslamiyet'te cenaze hizmetleri bir din sınıfının inhisarında değildir. Çünkü İslamiyet'te ruhban sınıfı yoktur. Cenaze hizmetleri bütün Müslümanların diğer Müslümanlara karşı yapmakla mükellef oldukları bir vecibedir. Ölüyü bu şekilde hazırlamak, yıkamak, kefenlemek, cenaze namazını kılmak ve ondan sonra toprağa defnetmek bütün Müslümanlara vazifedir. Ancak Müslümanların bir grubu bunu yapınca diğerlerine bu vecibe sakıt olur. Daha sonra ölü umumiyetle evde serin bir yerde bekletildikten sonra şimdi artık camiye kaldırılıyor veya morga kaldırılıyor. Aslında morga kaldırmak veya evin dışında barındırmak da çok tasvip edilen bir gelenek değil. Eskiler buna razı olmazlardı. Eskiden evler camiye, camiler kabristana yakındı. Onun için arabaya bindirmek falan söz konusu olmuyordu. Omuzlarda gidiyordu. Onun için ölüler omuzlarda götürülüyordu. Ama şimdi artık böyle değil. Bir adet vardır. Camide namaz kılınır. Umumiyetle bir vakit namazının arkasından namaz kılınır ki cemaat kalabalık olsun diye. Halbuki onun belli bir saati yoktur. Gece bile cenaze namazı kılıp defnetmek mümkündür. Mümkün mertebe çabuk. Evine getirirler, evinin önden geçirirler kabristana götürürken. Büyük şehirlerde artık bu adette söz konusu değildir. Cenaze merasimi yapıldıktan sonra gene İslam kültüründe olan bir hadise, ölünün ölüdeki haklarını dirilerin helal etmesi ve ölü hakkında müsbet şahitlikte bulunması. Bunlar İslam kültüründen gelen hususiyetlerdir. Ondan sonra ölü beyaz bir şekilde kefenlenmiş halde götürülüp kabristana defnedilir. Müslümanlar kendi kabristanlarına, Hristiyanlar, Yahudiler ayrı ayrı kabristanlara defnedilirler. Hristiyanlık ve Yahudilikte de kefenle gömme adeti vardı. Nitekim İncil'de anlatıldığına göre Hazreti İsa'nın dirilttiği ölünün kefenli olduğunu İncil anlatıyor. Ama Hristiyanlarda daha sonra kefen adeti kalkmış, onun yerine elbise giydirme adeti başlamıştır. Yeri gelmişken mumyalamadan bahsedelim değerli dinleyiciler. Eski Mısır'da ve bazı topluluklarda ölünün mumyalanması ve bu şekilde muhafaza edilmesi geleneği var. Gömülmese bile ölü mumyalanıyor. Enteresandır ki ölü mumyalama geleneği Türklerde de var. Türkler ölülerini mumyalıyorlar ama toprağa gömüyorlar. Fakat normal bir ölü gibi değil, daha büyük bir mekana gömüyorlar. Bu İslam Müslüman olduktan sonra Türklerde devam etmiş bir adettir. Garip gelecek ama ölünün mumyalanması İslamiyet'e aykırı değildir. Zaten İslamiyet'te cesedin mümkün mertebe geç çürümesi makbuldür. Onun için sulu toprağa gömülmemesi, toprak sulu ise, gevşek ise tabutla gömülmesi tavsiye edilir ve ölünün geç çürümesi için derine konması tavsiye edilir. Türkler ölülerini Mısırlılar gibi mumyalamıyordu değerli dinleyiciler. Mısırlılar ölünün içindeki organlarını çıkartıyor ve samanla dolduruyorlar. Türkler ise bizim bilmediğimiz bir şekilde ölünün vücudundaki bütün harareti, rutubeti yok ediyorlar. Ölü tamamen kuruyor. Kuruduktan sonra artık da kokuşması söz konusu olmuyor. Ve bu şekilde mumyalanıyor, ilaçlanıyor, tahnit ediliyor, tabuta konup gereken yere defnediliyor. Osmanlı padişahlarının hemen hepsi bu şekilde mumyalanmıştır. Eski Türklerde bilhassa pahalı bir ameliye olduğu için bilhassa ileri gelenler, din büyükleri ve devlet adamları bu şekilde mumyalanmış ve bugün türbesi denilen, mezarı denilen yerin altındaki küçük bir odada, büyükçe bir mezarda tabut içinde toprağa verilmiştir. Evet, her ülkenin kendine has değişik cenaze gelenekleri var değerli dinleyiciler. Ölümün nefesi soğuk, ölü ürkütücü ama hepimizin başına gelecek bir şey. Ölüye yapılan muamelelerde o ülkenin, o halkın kültürünün bir parçası. Kimi yerde renkli, kimi yerde patırtılı, kimi yerde sakin ama her yerde bir miktar hüzünlü olsa gerek. Değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya bir başka Çınaraltı programında radyonuz TGRT FM'de buluşmak üzere. Hoşçakalın. Çınaraltı.